Ayrım 39. Adam Yılmaz Özdil. Sayfa 441. Teodor Oğuz. Bu topraklardaki ilk Türkçe mizah dergisi Diyojen'di. Teodor Kasap tarafından yayımlanıyordu. Sarayın emriyle yasaklandı. 1873'te kapatıldı. Teodor pes etmedi. Diyojen kapatılınca Çıngıraklı'yı çıkardı. O da kapatılınca Hayali çıkardı. O da kapatılınca İstikbali çıkardı. Baktılar ki adam olmaya niyeti yok. Teodor'u kapattılar. Tutuklayıp hapse attılar. Yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. İlk karikatüristimiz, hapse girmesine sebep olan imzasız karikatüründe Karagöz'le Hacivat'ı çizmişti. Karagöz'ün eli ayağı prangalıydı. Hacivat nedir bu halin diye soruyor. Karagöz de kanun çerçevesinde özgürlük diyordu. Bunu çizdiği için 3 sene yattı. Mizah bayrağını Jön Türkler devraldı. Dolap, Beberuhi, Pinti, Tokmak gibi dergileri çıkardılar. Ama Londra'da, Cenevre'de çıkardılar. Çünkü sürgündeydiler. Memlekete adım atmaları bile yasaktı. Bademlerin yere göğe sığdıramadığı zat-ı şahane Abdülhamit Efendimiz döneminde karikatür büyük suçtu. Tokmağın ilk sayısındaki baş yazısı bu acıklı durumu şöyle izah ediyordu. Dergimizden mizah beklemek boşunadır. Dergimize ancak hüngür hüngür gülmek deyimi açıklayabilir. Cumhuriyet döneminin mizahı Marco Paşa dergisiyle başladı. Aziz Nesin, Sabahattin Ali, Rıfat Ilgaz, Mim Uykusuz tarafından çıkarılıyordu. Habire dava açılıyor, habire toplatılıyor, habire kapatılıyordu. Bu nedenle logonun altına toplatılmadığı zaman çıkar, yazarları hapishanede olmadığı zamanlar çıkar ibaresini koyuyorlardı. Dağıtımları yasaklanıyordu, elden dağıtıyorlardı. O günün şartlarında 70 bin gibi inanılması güç bir tiraja ulaşmışlardı. Marco Paşa kapatılınca Merhum Paşa adıyla çıktılar. O kapatılınca Malum Paşa adıyla çıktılar. O kapatılınca 7-8 Hasan Paşa adıyla çıktılar. Neticede Aziz Nesin'i diri diri yakarak öldürmeye çalıştılar bu memlekette. Sabahattin Ali'yi katlettiler. Rıfat Ilgaz'ı ellerini ayaklarını zincirleyerek, gözlerini bağlayarak sokaklarda dolaştırdılar, hapislerde çürüttüler. Mim Uykusuz'u defalarca tutukladılar, ismini bile yasakladılar, karikatürlerini takma isimlerle çizmek zorunda kaldı. Demokrat Parti döneminde karikatürlerin çok partili demokratik nizamı zedelediğine karar verildi, iyi mi? Bu gerekçeyle davalar açıldı. Karikatüristler demokrasiye zarar verdikleri gerekçesiyle hapse atıldı. Mizah dergileri hakkında henüz piyasaya çıkmadan toplatılma kararı veriliyor. Henüz çizilmemiş karikatürlerde suç işlendiğine hükmediliyordu. En çok yargılanan isim Turhan Selçuk'tu. Efsane Abdülcanbaz karakteri Demokrat Parti'nin toplumun üstüne karabasan gibi çöktüğü dönemde doğmuştu. Kenan Evren Karikatürcüler Derneği'ni kapattı, mizah müzesini yıktırdı. Gırgır özetle dünya çapındaydı. Oğuz Aral'ın heykeline 2006'da Molotov kokteyli atıldı. 2007'de tekrar saldırıya uğradı. Demir çubuklarla vura vura parçalandı. 2008'de tekrar saldırıya uğradı, balyozla yıkıldı. Dünya çapındaki zekaya teşekkürümüz bu oldu. Asrın liderimiz kedi karikatürüne dava açtı. Zürafa, fil, maymun, deve, kurbağa, yılan, inek, ördek karikatürüne dava açtı. Kene karikatürüne dava açtı. Aslanım benim, kaplanım benim, koçum benim denilince kasım kasım kasılıyor, fil denilince kızıyor. En son 17-25 Aralık'ın karikatürünü çizen Musa Kart'a dava açtı. Ayakkabı kutuları, yatak odasında para kasaları, kol saatleri aklandı. Karikatüriste 10 sene hapis istendi. Karikatüristi içeri tıkalım derken aslında AKP adaletinin karikatürünü çizmişlerdi. Ve Paris'te Mizah dergisi basıldı. Karikatüristler katledildi. Dünyanın şoke olması normal ama kahkaha atanların iffetsiz sayıldığı memlekette pek yadırganacağını sanmıyorum. Theodor Kasap, Oğuz Aral. Theodor Kasap 1835'te Kayseri'de dünyaya geldi, Rum kökenliydi. Kumaşçılıkla ünlü olan Kasapoğulları ailesine mensuptu. İstanbul'da matbaacılık yaptı. Alexander Dumas ve Molière'in eserlerini Türkçe'ye çevirdi. Pinti Hamit, Sarı Yusuf, İşkilli Memo gibi uyarlama romanlar yazdı. Hayatının son döneminde saray kütüphanecisi oldu. 1897'de vefat etti. Oğuz Aral 1936'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin 3. sınıfta terk etti. 14 yaşından itibaren çeşitli gazete ve dergilerde çizmeye başladı. Gırgır'ı 500 bin tiraja ulaştırdı. Dünyanın en çok satan 3. mizah dergisi yaptı. Avana Kavni, Utanmaz Adam gibi efsane karakterler yarattı. 2004'te vefat etti. Zincirli Kuyu'da toprağa verildi. Tevfik. Türk aydınlanma tarihinin sembol isimlerinden Tevfik Fikret, Galatasaray Lisesi'nde okumuş, birincilikle bitirmiş, öğrencisi olduğu Galatasaray Lisesi'nde öğretmen olmuş, müdür olmuştu. Galatasaray Spor Kulübü'nün koruyucu başkanlığını yapmıştı. Okul kulüp dayanışması onun müdürlüğünde başlamıştı. Edebiyatımızın yapı taşlarından olan Tevfik Fikret'in yaşadığı dönem, memleketin ona buna peşkeş çekildiği, rüşvetin, yolsuzluğun, sansürün, yasakların, istibdatın had safhaya ulaştığı dönemdi. Kimileri saray soytarısı olmayı tercih ederken, Tevfik Fikret aklı, bilimi rehber edinmiş, bağnazlıkla mücadele etmişti. Dürüst, namuslu, onurlu yaşamı elbette eserlerine yansıyordu. Mesela Zat-ı Şahaneleri Padişahımız Efendimiz aleyhine şiirler yazdığı için evi basılmış, gözaltına alınmış, korkutulmaya çalışılmıştı. Mustafa Kemal'i ışık tutan şairdi, düşünce yapısının oluşumunda etkin rolü vardı. En kanlı vuruşmaların siperlerinde bile Tevfik Fikret'i okuyor, notlar alıyor, ilham alıyordu. Öyle ki fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller lafının kaynağı Fikret'in dizeleriydi. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir lafı Fikret'indi. O nedenle Mustafa Kemal, ben devrim ruhunu ondan aldım. Tevfik Fikret'i tanıyanlar benim ne yapmak istediğimi kavrayacak kimselerdir demişti. Tevfik Fikret'e hürmeten Galatasaray Lisesi ile daima yakından ilgilenmişti. Hatta Galatasaray Üniversitesi'nin bulunduğu Ortaköy'deki binayı Atatürk vermişti. Sadece fikri manada değil, bugünkü moda tabirle yaşam gustosunda da Tevfik Fikret'ten etkilenmişti. Giyim kuşam zevkini örnek alıyordu. Fikret'in ölümünden sonra evini, yani aşiyanı ziyaret edip kullandığı eşyayı incelemiş, aşiyanda gördüğü bir masanın benzerini yıllar sonra Çankaya Köşkü'ne yaptırmıştı. Bugün bakıyoruz, Tevfik Fikret çıtası servisçi Abdurrahim Albayrak seviyesine getirilmiş. Padişahlara direnen yaşam tarzıyla Çankaya Köşkü'ne ilham veren Galatasaray, gecekondu statüsündeki Kaçak Saray'a süs eşyası yapılmış. Galatasaray'ın Tayyip Erdoğan'ın huzuruna çıkarıldığı gün mübarek gün ilan edilmiş. Üzülüyor tabii insan. Çünkü ne demişti Tevfik Fikret? Verir zavallı memleket, verir ne varsa malını, varlığını, hayatını, umudunu, hayalini. Hemen yutun, düşünmeyin, haramını, helalini. Yiyin efendiler, yiyin. Bu doyumsuz sofra sizin. Doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin. Tevfik Fikret 1867'de İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmet Tevfik'ti. Annesini 12 yaşındayken kaybetti. Babası padişah tarafından sürgüne gönderildi. Anneannesi tarafından büyütüldü. Galatasaray Lisesi'nde Recaizade Ekrem, Muallim Naci, Muallim Fevzi gibi döneminin seçkin öğretmenleri tarafından eğitildi. Şiirlerini 1895'ten itibaren Tevfik Fikret adıyla yazdı. 1915'te vefat etti. Eyüp'te aile mezarlığına defnedildi. 1961'de müze haline getiren Aşiyan'daki evinin bahçesine nakledildi. Çağdaş Milas'ta dünyaya geldi. Sakarya İlkokulu'nu bitirdi. Anadolu Lisesi'ni kazandı. İlk okuduğu roman babasının 13. doğum gününde hediye ettiği Gorki'nin eseri Ana'ydı. Steinbeck'ten Fareler ve İnsanları, Gazap Üzümlerini okudu. Harıl harıl kütüphane kurcalarken İstiklal Harbi'ne, Cumhuriyet devrimlerine yöneldi. Atatürk'ün Bursa Nutku'nu okuduğu an hayatının dönüm noktası oldu, çok etkilenmişti. Gitti okula, koridordaki panoda ne varsa indirdi, Bursa Nutku'nu yapıştırdı. Okul karıştı tabii. Müdür panoyu söktü, Bursa Nutku yoktur, Atatürk'e ait değildir, uydurmadır dedi. Öyle mi? Bu sefer Bursa Nutku'nun tarihçesini kağıtlara yazdı, sınıfları tek tek dolaştı, sıraların üstüne bıraktı. Müzik grubunda solistti, okul tiyatrosunda rol alıyordu, edebiyat kolundaydı, yıl sonu etkinliği için şiir dinletisi hazırlamışlardı. Öğretmenlerden oluşan denetim kurulu, çocukların seçtiği şiirleri siyasi buldu, şairleri değiştirtti, Melih Cevdet Anday, Atilla İlhan reddedilmişti. 2005 senesi bizimki henüz 17 yaşındaydı. Sunucuydu. Çıktı kürsüye. Öğretmenler tarafından onaylanan sunum metninin son cümlesi: "Bu güzel Mayıs akşamında şiirlerimizle gönlünüzü açmak istedik." diye bitiyordu. Bizimki orada bitirmedi. "Gönlünüzü açmak istedik ama tam olarak açtırmadılar gönlümüzü. Şiirlerimizi engellediler." dedi. Ve Nazım Hikmet'in Vatan Haini şiirini okumaya başladı. "Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz," dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar, üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar, üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson'un 66 santimetre karede gülüyor, ağzı kulaklarında. "Amerikan amirali Amerika, bütçemize 120 milyon lira hibe etti, 120 milyon lira. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz," dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. "Evet, vatan hainiyim, siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz ben yurt hainiyim, ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa. Yazın fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan. Vatan tırnaklarıysa ağlarınızın. Vatan mızraklı ilmihalse, vatan polis copuysa, ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan, ben vatan hainiyim. Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala." Bitti şiir. Salonda çıt çıkmıyordu. Önce bir anne, sonra bir baba, sonra bir başka öğrenci velisi derken bütün salon ayağa kalktı, gözyaşlarıyla alkışladılar 17 yaşındaki yürekli öğrenciyi. Protokol ise buz kesmişti. Emri Vaki şiirle ters yumruk almış kroke vaziyetteki boksör gibi olmuşlardı. En ön sırada oturan kaymakam öfkeyle ayağa kalktı. "Alın bu terbiyesizi," dedi, yürüdü gitti. Aldılar hemen gözaltına. 17 yaşındaki lise son öğrencisini karakola götürdüler. Anneciği salondaydı. Fenalaştı, hastaneye kaldırdılar. Babası hastaneye mi koşsun, polis arabasına bindirilen oğluna mı yetişsin şaşırmıştı. Haber manşetlerde patladı. Hürriyetten Sabaha, Milliyetten Zamana, Cumhuriyetten Yeni Şafak'a bütün gazeteler Milas Anadolu Lisesi'ndeki yürekli öğrenciyi yazdı. AKP'nin iktidardaki ilk dönemiydi. Henüz gerçek yüzünü göstermemişti. AB kriterlerini savunan Özgürlükler Partisi ayağına yatıyordu. Bu nedenle Tayyip Erdoğan Milas'taki öğrenciyi fırsat olarak değerlendirdi, sahiplendi, hatta o öğrenciyi kendisine benzetti. Ben de aynen o genç gibi şiir okumuştum. Benim başıma da benzer şeyler gelmişti. Benim şiirime nasıl baktıysanız ona da öyle bakın, dedi. Yani bir tek AKP gençlik kollarına davet etmediği kalmıştı. Seneler akıp geçti. Dün o yürekli öğrenci 11 arkadaşıyla birlikte Amerikan askerlerinin kafasına çuval geçirdi. Çağdaş Cengiz, Pentagon'un eşkıyalar dediği, AKP dışişleri sözcüsünün kınıyoruz dediği, yalaka medyanın teröristler dediği TGB'nin başkanı. Bizim oralı tipik Ege çocuğudur. En çetrefil durumlarda bile hayata gülümseyerek bakar. Gazetelerde yayımlanan gözaltı fotoğraflarına baktım mesela. Gülümseyerek selfie yapmış, iyi mi? Çocukken de böyleydi bu. Kocaman delikanlı oldu. Kahkahalarla vatan hainliğine devam ediyor hala. Çağdaş Cengiz 1987'de dünyaya geldi. Uludağ Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü bitirdi. Arel Üniversitesi'nde medya üzerine yüksek lisans yaptı. 19 Mayıs 2006'da Türkiye Gençlik Birliği'nin kurucuları arasında yer aldı. 2013'te başkanlığına seçildi. TGB'nin 10 senelik tarihinin anlatıldığı Şu Çılgın Gençler kitabını derledi. Bu kitabın piyasaya çıktığı 2016 itibariyle aynı görevde Türkiye'nin çağdaşlık mücadelesine katkı sağlamaya devam ediyordu. Salih. Saat 9:25 geçe. Matem halindeki Dolmabahçe Sarayı tek el silah sesiyle irkildi. Sedef kabzalı Smith Wesson'un namlusundan çıkan mermi adeta çığlık gibi koridorları dolaştı. Koştular hemen alt kata. Kanlar içinde yerde yatıyordu. Kalbine dayamış tetiğe basmıştı. Salih Bozok, Mustafa Kemal'in yaveriydi. Selanik'ten, mahalleden arkadaştılar. İkisi de 1881'liydi. Akrandılar. T en başından beri, Bandırma vapurundan beri yaveriydi. Ateşten gömleği gönüllü giymişti. Neler yaşamışlardı birlikte, ne maceralar ne vuruşmalar. Birbirlerine öylesine yakındılar ki Mustafa Kemal evlendiğinde Latife Hanım'ın şahidi Salih'ti. Zübeyde Hanım rahmetli olduğunda oğlu yetişemedi. Cenazesini Salih kaldırdı, Salih toprağa verdi. Salih'in eşi Dürriye Hanım Nuri Jonker'in kız kardeşiydi. Nuri Jonker ise Atatürk'e Kemal diye hitap edebilen dünyadaki tek insandı. Üçü birlikte büyümüştü, çocukluk arkadaşı, kardeşten öteydiler. Yaver deniyor ama Mustafa Kemal'in canını emanet ettiği adamdı Salih. Saat 9:05 geçe de yanındaydı. Başucunda dua ediyordu. ruhunu teslim ettiğinde gözlerinden iki damla süzüldü, eğildi, elini öptü, çıktı dışarı, alt kata indi, odasına girdi, çekti her daim belinde taşıdığı beylik tabancasını, soğuk namluyu iman tahtasına dayadı, tetiğe bastı. Ölmedi Salih. Mermi kalbini sıyırmış, 2-3 milim yanına saplanmıştı. Apar topar Şişli sıhhat yurduna kaldırıldı, ameliyat edildi, kurtarıldı. Canlı cenaze gibi yaşamaya devam etti. Canından çok sevdiği Mustafa Kemal'i ile birlikte gidememişti, hayata küsmüştü. Neredeyse hiç kimseyle konuşamaz olmuştu. Evinden, odasından çıkmadan yaşadı. Ancak 2 sene devam edebildi. Mermiyle delemediği kalbi sıkıntısından kendi kendine durdu. Sonra siz geldiniz. Bu mübarek insanların kurduğu ülkede ne yaptınız? Atatürk'ün ismini camilerde okutulan hutbelerden çıkardınız. 19 Mayıs törenlerini yasakladınız. 23 Nisan, 29 Ekim törenlerine hastalandım bahanesiyle katılmadınız. Takvimde başka gün yokmuş gibi tam 10 Kasım'da Vahabi kralına madalya taktınız. Atatürk'ün kurduğu TBMM'de Vahdettin'i anma töreni düzenlediniz. Çankaya Köşkü'nü aklınızca tarihten sildiniz. Padişah Abdülhamid'e üniversitede onursal doktora verdiniz. Atatürk anıtlarına çelenk koymayı yasakladınız. Atatürkçüleri terörist holigan ilan ettiniz. Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafını yasa dışı ilan ettiniz. Atatürk ilkelerini ders kitaplarından çıkardınız. Atatürk stadyumlarını yıktınız, başka isimler verdiniz. Sırf devrim alfabesine karşı çıkmak için Türkçe'ye bile savaş açtınız. Nutuğu suç delili yaptınız, TC'yi sildiniz, 2 ay yaş dediniz. Atatürk döneminde Atatürk Orman Çiftliği'nde çocuklara bira içirdiler dediniz. Atatürk döneminde camileri ahır yaptılar dediniz. 600 yıllık imparatorluğun 90 yıllık reklam arası sona erdi dediniz. 90 yıllık enkazı kaldırdık dediniz. Atatürkçülüğün kalesi İzmir'e gavur dediniz. Sabiha Gökçen'i ırkçı, soykırımcı ilan ettiniz. Yüce Atatürk pankartı açan futbol takımına bile tahammül edemediniz. Atatürk'ü çağrıştırıyor diye Vardar Ovası türküsüne bile katlanamadınız. Andımızı yasakladınız. Türk bayrağı demeyelim, Türkiye'li bayrağı diyelim diyeni akil adam yaptınız. Türk yok diyeni milletvekili yaptınız. Fıkra anlatıyorum ayağıyla Atatürk'e ibne dediniz. Kemalizmi yerden yere vuran CIA ajanı Graham Fuller'ın Yeni Türkiye Cumhuriyeti kitabını yandaş medyada ballandıra ballandıra reklam yaptınız. 10. yıl marşı çalanları fırçaladınız. Kızılay'ın türkünü sildiniz. Camide seçim propagandası yaptınız. Miting kürsülerinden Kur'an-ı Kerim'le oy istediniz. Belediyenin önüne Kabe maketi kurdunuz, hicret parkuru kurdunuz. Atatürk heykellerinin yakılmasına göz yumdunuz. Ulusçulukla hesaplaşma zamanı geldi dediniz. Anıtkabir'i de yıkarız elhamdülillah dediniz. Antropoloji kitabını kameralara uzatıp, bakın raflarda kafatasları var, işte vesika burada, Mustafa Kemal'in imzası var, insani midir dediniz. Atatürk canlı ağaç müzesini rezidans yapılsın diye sattınız. Devlet nişanındaki Atatürk silüetini sildiniz. Atatürk alerjiniz yüzünden bağımsızlık savaşıyla, özgürlük mücadelesiyle kurulmuş bu devleti, emperyalistlerin maşası takkelilere peşkeş çektiniz. Vardığınız nokta ne? Hepinizin yaveri vatan haini çıktı birader. Birinizin yaveri kafanıza silah dayayıp kemerle boğazınızı sıkmış, öbürünüzün yaveri suikast düzenlensin diye saklandığınız yeri ispiyonlamış. Mustafa Kemal'in yaveri onun için ölüyordu. Sizin yaverleriniz sizi öldürmek için yaşamış. Efendiler, biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti Şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır derken, işte tam olarak bunu kastediyordu. Size önerim, Atatürk fobiniz yüzünden tarumar ettiğiniz ülkeyi düzeltmek, yeniden rayına sokmak istiyorsanız, Atatürk Cumhuriyeti'ne sığının. Yeniden inşa sürecinde kriteriniz, pusulanız Atatürk olsun. Aksi takdirde, belediyenin mehter takımından bir tane çakma yeniçeri ayarlayın, yaveriniz o olsun. Salih Bozok, yarbay rütbesinde emekliye ayrıldı. 1923-31 arasında o dönemki adı Bozok olan Yozgat'tan milletvekili oldu. 1931-41 arasında Bilecik milletvekili oldu. Atatürk'le arkadaşlığı Beyaz Perde'ye aktarıldı. Zülfü Livaneli tarafından yazılan, yönetilen Veda filmine konu oldu. 1941'de vefat etti. Ankara Cebeci şehitliğinde toprağa verildi. Koray, Haziran 2007 Şırnak. Üst bölgesine aldık, terörist grupla teması bekliyorduk ki bulunduğumuz bölge havaya uçtu. Önceden patlayıcıyla tuzaklamışlar. 21 kişiydik, 21'imiz de serilmişti. Vücuduma elektrik verilmiş gibi hissettim. Sol koluma baktım, sol kolum yok. Bacağıma sanki kaynar su dökülmüştü. Baktım, bacağım yok. Doğrulmaya çalıştım, ayak ucumda çukur var. Baktım, bacağımın parçaları duruyor çukurda. Kelime-i şehadet getirdim. Çatışma devam ediyordu. Tüfeğim dedim, tüfeğim nerede? Baktım, sağ kolum erimiş, plastik gibi damlıyordu yere. O an fark etmemişti, sol gözü de gitmişti. Yılmaz Yiğit'ti o. Adı gibi Yılmaz, soyadı gibi Yiğit'ti. Kahraman ruhu teslim olmadı. Ameliyat üstüne ameliyat oldu, hayata tutundu. Dönemin jandarma genel komutanı Işık Koşaner'in girişimiyle kol protezi takıldı. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un desteğiyle ABD'ye gönderildi. Philadelphia'da aylarca tedavi gördü. Protez bacak takıldı. Artık hiç olmazsa ayakta durabiliyordu. Yurda döndü, evlendi, kızı oldu. 3 yaşındaki kızıyla birlikte belediye otobüsüne bindi. Şoför kartını bas dedi. Kollarını gösterdi. Gaziyim, ellerim yok, kartım arka cebimde, siz alır mısınız dedi. Şoför, ne demek elim yok, hayret bir şey ya, çıkartıp kartını göstereceksin dedi. Tartışma çıktı, şoför efendi Gazi'ye, hayvanoğlu hayvan, şerefsiz dedi. Bu utanç verici hadise basına yansıyınca, yandaş medya devreye girdi, şoförün hiç günahı olmadığını, Gazi'nin provokatör olduğunu, Gazi'nin şoföre şerefsiz diye bağırdığını, Gazi'nin paralelci olduğunu söylediler. Otobüs kamerasından 12 saniyelik görüntü yayınladılar. İşte görüyorsunuz, şoför susuyor, Gazi şerefsiz diye bağırıyor dediler. Gazi'nin şoförü yumrukladığını, şoförün darp raporu aldığını, yolcuların da şoför lehine şahitlik yaptığını anlattılar. Gel gör ki, belediyede çalışan ve vicdanı kanayan bir yurtsever personel telefonu tuşladı. Arkadaşını, Gazi Koray Gürbüz'ü aradı. Otobüsün kamera görüntülerini silecekler, hemen gel, silinmeden al dedi. Görüntülerin tamamını Koray'a verdi. Yandaş medya, sadece 12 saniyelik görüntü yayınlarken, aslında 35 dakikalık görüntü olduğu anlaşıldı. Kısaltılmamış görüntülerde ne mi vardı? Aynen aktarıyorum. Gazi Yılmaz Yiğit kızıyla birlikte Bilkent'ten biniyor. Pantolon nedeniyle elbette bacağının olmadığı anlaşılmıyor ama bir kolu yok, öbür kolunda protez var. Şoföre protez kolunu gösteriyor, geçiyor. Şoför hiç sesini çıkarmıyor. Otobüs hareket ediyor, gidiyor, gidiyor. Neticede TSK rehabilitasyon merkezine geliyor. Gazi ile kızı inmek için ön kapıya yanaşıyor. Kolları yok. TSK Rehabilitasyon Merkezi'nde iniyor, belli ki gazi. Binerken sesini çıkarmayan şoför, bu sefer sizin kartınız var mıydı diye soruyor. Gazi protez kolunu uzatıyor, bakar mısınız diyor. Şoför, uğraştırma hemşerim hadi in diyor. Gazi, ne uğraştırması ne demek istiyorsunuz diyor. Şoför, ben söylemeden kartını göstereceksin. Hayret bir şey ya diyor. Gazi, ben nasıl göstereyim? Elimin protez olduğunu gösteriyorum ya diyor. Şoför, ne demek elim yok? Ben senin cebine elimi mi sokayım diyor. Gazi, kartımı soracaksan tabii elini de cebime sokacaksın. Ben gaziyim diyor. Şoför ayağa kalkıyor, Gazi'yi itiyor. Gazi, çek lan elini diyor. Şoför, hayvan oğlu hayvan diyor. Gazi, şerefsiz sen nasıl konuşuyorsun diyor. Şoför, şerefsiz sensin, hayvan oğlu hayvan, enayi, terbiyesiz diyor. Yolcular şoföre tepki gösteriyor, Gazi iniyor. Şoför peşinden bağırıyor, şerefsizsin, Allah görmüş de iki elini almış işte diyor. Sonra şoför de iniyor, benim için mi Gazi oldun diye bağırıyor ama... Dışarıda olduğu için bu son sözlerin görüntüsü yok, şahitleri var. Yandaş medyacılar, yolcuların şoför lehine şahitlik yaptığını söylemişti. Halbuki otobüsten 7 yolcu karakola gidiyor, Gazi'nin lehine şahitlik ediyor. Bu 35 dakikalık görüntü ortaya çıkınca, rezalet de kabak gibi ortaya çıkmış oluyor. Bu sefer Gazi Koray Gürbüz, provokatör ve paralelci ilan ediliyor. Koray Gürbüz kim? Bir değil iki kere gazi. 1991'de Şırnak Gabar Dağı'nda vuruldu. Sol kolundan ve sol bacağından yemişti. Henüz 18 yaşındaydı. 4 ameliyat oldu. Geri döndü. 5 sene sonra 1996'da Siirt Karadağlar'da pusuya düştüler. 18 şehit verdik. Koray'ı öldü diye çatışma bölgesinde bıraktılar, ölmedi. Sıkı durun. Bir böbreği yok, dalağı yok, safra kesesi yok, bağırsakların bir bölümü yok, karaciğerin yarısı alındı, bacaklarında ve kollarında parçalı kırıklar vardı, 6 ay komada kaldı, 23 ameliyat oldu, sol bacağı 2 santim kısa kaldı, sol tarafı boydan boya hissetmiyor, sol kolunu kullanamıyor. Çünkü 14 kurşun girip çıkmıştı. Türkiye rekoru Gazi Hacı Altıner'e aitti. 1951 senesinde Kore'de vücuduna 12 kurşun yemiş ölmemişti. Koray bu rekoru kırdı. 14 kurşun yedi, yaşıyor. Doktorlar moral vermek için iyi bari sol tarafın tutmuyor, hiç olmazsa yazı yazarken filan sağını rahat kullanabilirsin derler. Koraycığım doktorların canını daha fazla sıkmamak için gülümser, hiç sesini çıkarmaz. Çünkü Koray solak. Koray Anayasa Mahkemesi önündeki adalet nöbetinden arkadaşım. Anıt kadın avukat Şule Nazlıoğlu Erol'un balyoz esirleri için başlattığı tarihi nöbete katılmıştı. Komutanları dışarı çıkana kadar gece gündüz oradaydı. Provokatör, paralelci denilen Gazi Koray işte bu. Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası var. Devlet Üstün Hizmet Madalyası var. 122 takdirnamesi var. Yandaşlar tarafından neredeyse vatan haini ilan edilen Koray, köy enstitüsü mezunu bir öğretmen babanın evladı. Babası oradan oraya sürüldüğü için liseyi bitirene kadar 6 şehir dolaştı, az subay oldu, ikinci defa gazi olunca emekliye ayrıldı, 1998'de açık öğretimden işletme diploması almıştı, Bilkent Üniversitesi'nde işletme master'ı yaptı, derece yaptı, üstüne gene Bilkent'te uluslararası ilişkiler master'ı yaptı, şu anda doktora yapıyor. Evli, kızı var. Dün aradım Koray'ı, ne diyorsun dedim. Ateşi köz öldürür, sürmeyi göz öldürür, bıçak kesmez yiğidi, kötü bir söz öldürür. Bizi kurşunla öldüremediler, bu sözlerle öldürüyorlar dedi. Hayvanoğlu Hayvan, Gazi Yılmaz Yiğit'e dönersek, 65 yaşındaki babası Edirne Selimiye Camisi'nin avlusunda kuş yemi satarak geçinmeye çalışıyor. Çünkü kolları bacakları ağaç gibi budanan Hayvanoğlu Hayvanoğlu, bu gariban babanın tek evladıydı, tutunacak dalı kalmadı. Koray Gürbüz, 1973'te Malatya'da dünyaya geldi. Türkiye Gaziler Vakfı ikinci başkanlığını yaptı. Şehit Mektupları adıyla kitap yazdı. 2016 itibariyle Aydınlık Gazetesi'nde köşe yazıyordu. 34 senedir bu ülkede gazetecilik yapan biri olarak yürekten söyleyebilirim ki, gazilerin sorunlarını çözebilmek için, gazilerin sesini topluma duyurabilmek için Koray Gürbüz kadar çaba harcayan birini görmedim. 39. ayrımın sonu. Sayfa 454.